Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu hafta önce Profesör Doktor Uğur Derman'ın Hüsn-i Hat ve İslam Kitap Sanatları'nın öğretim ve eğitimi için 1915 yılında açılan Osmanlı Müessesesi Medresetül Hattati'nin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle yayımladığı kitaptan bahsedecek ve Uğur Derman'a kulak vereceğiz. Ardından camilerin çocukluk hatıralarımız içerisindeki yerinden bahsedecek ve vaiz Fatma Bayram'ın kaleme aldığı hatıralarını dinleyeceğiz. Son olarak da camilerimizin mimari açıdan giderek bozulmaya başlamış olmasına değinip, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in 2012 yılında düzenlenen 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumunda yaptığı konuşmayı nakledeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Profesör Doktor Uğur Derman, Hüsn-i Hat ve İslam Kitap Sanatları'nın öğretim ve eğitimi için 1915 yılında açılan Osmanlı Müessesesi Medresetül Hattati'nin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle bir kitap yayımladı. Medresetül Hattati'nin 100 yaşında isimli kitabın tanıtım toplantısı ve imza günü Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'nın eski Köprülü Medresesi'ndeki binasında yapıldı. İslam Ansiklopedisi'nin Medresetül Hattati'nin maddesinin de yazarı olan Profesör Doktor Uğur Derman, kitap hakkında yaptığı yaklaşık 20 dakikalık konuşmasında önemli hususlara işaret etti. Böyle bir mektebin açılması sanat tarihimizde ilk defa vaki olan bir şey diyen Profesör Derman, mektebin nasıl kurulduğunu kısaca anlattı. Derman, mektebin haziresinin 1957 yılında yolu daralttığı gerekçesiyle ortadan kaldırıldığını öfkeyle hatırlattı. Mektebin ikinci icazet töreninde 1924 yılında çekilmiş bir fotoğrafı da perdeye yansıtan Derman, fotoğraftaki Hat, Ebru ve Tesip hocalarını isim isim sayarak kısa bilgiler verdi. Profesör Doktor Uğur Derman, Medresetül Hattati'nin 1921, 1924 ve 1928 yıllarında geçirdiği ibretamiz badireleri de nakletti.
Pek muhterem misafirlerimiz, sizi böyle mesut bir yıl dönümü münasebetiyle davet ettiğimiz için ayrıca seviniyorum. Efendim, tam 100 yıl evvel Baba Ali'de bir yeni mektep açılıyor yahut medrese açılıyor ne derseniz deyin. Bu medrese Medresetül Hattati. Sanat tarihimizde ilk defa vakı olan bir şey böyle bir mektebin açılması. Çünkü tarihimiz boyunca başta Hüsn-i Hat olmak üzere bu gibi eserler usta çırak münasebetiyle ve hususi olarak hocanın evinde yazıhanesinde bir yerde öğretilme yoluna gidilmiş. Daima hasbi olmuş öğretilişte herhangi bir maddi çıkar iki taraf içinde düşünülmemiş. Hoca vaktiyle kendi hocasına bir bedel ödemediği için talebesinden de bedel istemeyi aklına dahi getirmemiş. Bu asırlar boyu böyle gittikten sonra artık 19. asırda Batı tesirinin artması şu bu falan eski düzen işlememeye başlamış anlaşılan ve bu sebeple Efkaf Nazırı Şeyhülislam aynı zamanda Hayri Efendi'nin zamanında Baba Ali'de bir Medresetül Hattati'nin açılmasına niyet edilmiş. Hat itibariyle ileri olmayan fakat gayretli bir zat Arif Hikmet Bey, Hattat Arif Hikmet Bey öne düşmüş ve bu şekilde bir mektebin açılması hususunda Şeyhülislam'ı ikna etmiş. Netice itibariyle o devrin en güzide üstadlarının hoca olarak alındığı bir medrese 20 Mayıs 1915 günü küşahit edilmiş. Size önce Naçiz kitabımızın kabını gösterdikten sonra içine geçmezden evvel bir de yan kağıdının resmi yok, onu göstermek isterim. Rahmetli üstadımız Necmettin Okyay'ın enfes bir evrosu bu kitabın yan kağıdı olmuştur. İkinci resim olarak Medresetül Hattatiyye'nde 8-9 yıl talebelik etmiş olan, daha sonraki devrin, bilhassa Cumhuriyet devrinin tanınmış ismi Doktor Süheyl Ünver hocamızın, aynı zamanda kara kalem sulu boyada yaptığı için 1957 yılında yaptığı bir sulu boyayı kitabımızın başında da içinde de kullandık. 1957'de yapmış ve altına Medresetül Hattatinim yazmış. O kadar benimsiyor yani. Ve 57'de yapış sebebini ben şöyle çözüyorum. Efendim, bu ağacın bulunduğu yerden itibaren bir kere bu mektebin yerini içinizde hatırlayanlar çoktur ama biraz tarif etmeliyim. Ankara Caddesi'nden vilayete doğru inerken İran Sefarethanesi'ni geçtikten sonra sol tarafta köşede kalan küçücük bir bina. Yani iki katlı, 150 metrekare topluyor aşağı yukarı iki kat. Bunun önünde bu mektebi yaptıran tersane emini Yusuf Efendi'nin haziresi var. Kendisi, hanımı, çoluğu, çocuğu ve harcama yapan vekil harcı. Bunları 1957'de ben hatırlıyorum. Yolu daraltıyor diye kısa bir zaman içinde kaldırdılar, yok ettiler. Bakiye izamları gitti mi bilmiyorum fakat taşlarını da Kozlu mezarlığına naklettiler. Böyle bir şeye ne hakkınız var? Adam yanına yaptırmış binasının, bunu kim mani olabilir? Nasıl dokunulabilir? Ama vandalizmin işlediği bir devirde, ki 1957'de bu şekilde alınınca herhalde içine dağı derin oldu ki Süheyl Hoca'nın, gidip sulu boyasını yapmış 3 Ağustos 1957'de. Efendim, Medresetül Hattatiyye'nin açıldığı vakit bir tarih düşürülmüş, tarih manzumesi ve bu Talik Nüvis Hulusi Efendi'ye yazdırılmış. Bu gibi tarihlerde daima yazan bir mısra evvelinden ismini belirtir. Fakat bunda hiç isim geçmiyor. Biz o devrin bu gibi manzumeleri çok olan Hüseyin Haşim Bey'in olabileceğini düşündük. Fakat onun metrukiyatı elimden geçti. Hiç böyle bir şey çıkmadı içinden. Size okumak isterim. Siz de aslında takip edin. Hulusi Efendi'nin enfes bir talikidir bu. Levh-i mahfuza çekilmişti cihandan hüsnü hat. Marifet erbabı mahzunane eylerdi enin. Eyledi ihya bu darül feyzi müftiyül enam, şüphesiz mahsuz olur bu himmete ruhul emin. Şeyhül İslam Hazreti Hayri-i Ali himmetin sayini meşgul eder elbet Rabbül Alemin. Bu binayı dilküşayı asumandan seyreder çeşme en cümle melekler aynı hayretle zemin. Devre meşrutiyetin işte budur pırlantası. Hakikaten öyle. Devre meşrutiyetin işte budur pırlantası. Vecde geldi seyreden ehli kalem ashabı din. Acizane hem de mesudane tebrik eylerim. Payidar olsun ilahi bu binayı bihterim. Geldi bir cümle anın ihyasına tarihi tam. Barekallahu Teala hayrül ebrarı güzin 1333. O açılış günü, yani tam 100 yıl evvel bir merasim yapılmış mektebin önünde ve oraya işte Osmanlı'nın ileri gelenleri, hattatlar, müzehipler vesaire herkes iştirak etmişler. Hacı Kamil Efendi, Reisül Hattatin, ona bir besmele yazdırılmış orada ve merasime iştirak eden herkes onun altını imzalamış. Ben bunun yıllarca peşine düştüm, aradım, bulamadım. 2005 yılında arkeoloji kütüphanesine gittiğim vakit oranın müdiresi Havva Hanım, bir şey var elimizde ama ne olduğunu anlayamıyoruz dedi. Ve bunu önüme verince benim aklım başımdan gitti. Ben bunu yıllardır arıyorum yahu dedim. Ve şimdi onu size göstereyim. Üste besmele, altta bölük bölük gördüğünüz iştirak edenler ünvanını ve altta da ismini belirtiyor. Altta da Şeyhülislam Hayri Efendi'nin imzası var. Besmele Kamil Efendi'nin. Tesibi de herhalde sonra oranın müzehibi olan, tesip hocası olan Yeniköylü Nuri Bey'in olsa gerek. Bu kitapta şimdiye kadar hiç görülmemiş bir resim yer almakta. Efendim, Medresetül Hattati'nin bütün hocaları, Rık'a hocası hariç, bir nesil evvelin büyük eserleri olan, emsali bulunmayan bir sanatkarı var, Sami Efendi. Sami Efendi'nin talebesi olduğu için hepsi teberrüken Sami Efendi'nin elimize Ömer Faruk Şerifoğlu'ndan gelen, ki o da Ebu Ziya Tevfik arşivinde bulmuş, bu 60 yaşlarına ait resmini efendim koyduk kitaba. Burada da size göstermek istedik. Medresetül Hattati'ne dediğim gibi devrinin en büyük üstadları talebe olmuşlar. Fakat o zamanlar bugünkü gibi fotoğraf mevzul çekilmediği için ancak 1923 yılında medresenin ikinci diploma töreninde, icazet töreninde Süleymaniye'de, o zamanlar Evkaf Müzesi yani Türk İslam Eserleri Müzesi Süleymaniye'deydi. Caminin müştemilatından bir medresedeydi. Orada yapılmış merasimi, havuzun başına geçmişler. Ön sırada hocalar, arkada da mezun olanlar. Onları size saymak isterim. Efendim, Sülüs Nesih Hocası Reisül Hattati'nin Kamil Akdik, Divani Celi Divani Hocası Ferit Bey, Talip Hocası, demin levhasını gösterdiğim üstad Hulusi Efendi, medresenin ve Evkaf İslamiye Müzesi'nin müdürü olan ressam Ali Sami Boyer, Celi Sülüs ve Tuğra Muallimi Tuğrakeş Hakkı Bey, minyatür muallimi İrani Tahirzade Hüseyin, sonradan ikinci olarak gelen, daha doğrusu ikinci Sülüs Nesih Hocası olarak Hasan Rıza Efendi gelmiş Kamil Efendi'den sonra. Fakat zaman içinde onun rüyet bozukluğu hasıl olunca ayrılmış, yerine Hacı Nuri Bey'i getirmişler. Nuri Korma. Yanındaki nedense kımıldamış biraz ve titrek çıkmış. Müzehip ve Mücellit Bahattin Efendi. Ebru Aher Muallimi Necmettin Okyay. Kendisi aynı zamanda Yeni Cami imamı olduğu için sarıklı. Hulusi Efendi de Yavuz Selim Camii müezzini olduğu için o da sarıklı. Resmi Hatti ve Küfi Muallimi Kemalettin Bey, Emirzade Kemalettin Bey. Bunlar hocalar. İkinci sırada ise 23'te ikinci mezunlar sıralı. Bunların bazısını tanıyoruz, bazısını tanımıyoruz. Şu zat meçhul. Bu Kamil Efendi'nin talebesi Eyüplü Cemal Efendi. Eyüp Sultan Kayyımı'ydı kendisi. Bektaşi Cemal Baba denirdi. Ben tanıdım kendisini. Yanındaki taze doktor Süheyl Bey, Ahmet Süheyl Bey, yine tesipte mezun olan çok kabiliyetli Hamit Bey. Bu zat koltuk denekleriyle yürüyecek halde yahut da koluna girecekler yürüyor. Ama çok ince tesip yaptığını gördük. Bu Halit Paşa kardeşi Neyzen Sami Bey hat bölümünden mezun olmuş. Bu sonraki devrin meşhur hattatı Macit Bey. Macit Ayrak. O da o sene mezun olmuş. Bu Sadık Bey, bu zar musiki şinastır ve Neyzen Emin dedenin de musiki hocasıdır. Bu da belli değil kimdir. Böyle başka bir resim yok elimizde ne yazık ki. Efendim, Medresetül Hattatiye'nin bu kadar faydalı hizmetler yaparken 1921'de bir kapanma tehlikesi geçirmiş. Evkaf Nazırı Hüseyin Kazım Bey vakıf eserlerinin çok zor vaziyette kaldığını görünce Medresetül Hattatiye'ni kendi müesseseleri için bir lüks addetmiş. Bunu Maarif üstlensin yoksa kapatalım demiş. Halbuki bu mektep açılırken evkafa yük olmasın diye medreselerde ne kadar yazı hocalıkları varsa ve vakıflar tarafından onlara nasıl bir tahsiste bulunulduysa bütün o paralar aynı kesede toplanıp Medresetül Hattatiye'nin bütün masrafı oradan karşılanmaya başlamış. Yani vakfın esas bütçesinden bir kuruş dahi alındığı yok. Bunu başta Necmettin Okyay olmak üzere hakikati bilenler gidip evkaf nezaretini anlatmışlar ve kapanmasından vazgeçilmiş. 1924 senesi 3 Mart'ında Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıktığında bütün medreseler kapatıldığı gibi bunun da adı Medresetül Hattatiye'nin diye bunu da kapatmışlar. Bir müzeler müdürü Halil Ethem Bey vardır Eldem. Bu sanatlara çok kıymet veren bir zat gelmiş. Ankara burada neler okutulduğunu, ne yapıldığının farkında değil demiş. Sizlere yalvarıyorum, hocalara söylüyor bunu. Maaş filan düşünmeyin, burayı elden kaçırmayalım. Ben Ankara'da bu işi halledeceğim diyor. Ve 8 ay müddetle bu gördüğünüz hocalar bir kuruş maaş almadan, zaten aldıkları da pek cüz'i, bir kuruş almadan bu aylara atlatıyorlar. Halil Bey takip ederek Ankara'dan emrini çıkartıyor. Meclis zabıtlarını da ben elden geçirdim, kitaba da koydum. O zaman medreseyi kimse kabul etmiyor orada. Ne yapalım? Hattat Mektebi koyalım ismini diyorlar ve 1924'ten itibaren, sonundan itibaren adı Hattat Mektebi oluyor. Efendim, Medresetül Hattatiye'nden verilen bir icazetname örneği. Ben iki türlüsünü de getirdim. Biri Osmanlı devrinde verilmiş, Halim Efendi'nin mesela aldığı birinci devre 1918'de. Sonra ikinci devre Türkiye Cumhuriyeti devrinde. Bu da Süheyl Bey'in aldığı icazetname 1923'te. Fakat bunlar klasik icazetnamelerimize ne yazık ki benzemiyor. Niye o zaman düşünülmemiş? Ben de bunu düşünürdüm hala. 1926'da açılan sergiye Necmettin Okyay'ın yazılı ebru olarak yazdığı Hattat Mektebi yazısı. Efendim, zaman içinde hizmetine devam ediyor burası. Medresetül Hattatiye, Hattat Mektebi. Gel gelelim karşısına 1928'de Harf İnkılabı Beliyyesi çıkıyor. Yine hemen kapatıyorlar ve yazı hocalarını da kapının önüne bırakıyorlar, hat hocalarını da. Halil Ethem Bey yine koşuyor geliyor. Geçen defa sabrettiniz, açtırttık. Ne olur hocalarım, yine vazifeye devam edin, ben burayı da açtırtacağım diyor. Ve 4 ay sonra hat öğretilmemek kaydıyla, daha doğrusu hattın okunması öğretilmemek kaydıyla diye yeniden müsaade çıkıyor. Yani hattat çıkacak biri ama hat okumayı öğrenemeyecek. Bu men ediliyor. Her ne hal ise 4 ay sonra bu mektep Şart Tezini Sanatlar Mektebi adı altında açılıyor. Hat dışındaki diğer sanatların öğretilmesine devam ediliyor. Hatta 1934'te İzmir Fuarı'nın ilk defa beynelmilel olduğu yıl fuardan bir davet geliyor medrese şeye, Şartiye Zihni Sanatlar Mektebi'ne. Bu devamlı değişiyor mektep ama hep aynı binadalar. O kuş kafesi kadar binadalar Baba Ali'de. Biz bu sene beynelmilel oluyoruz. Lütfen eserlerinizle fuarımızı teşrif edin diye. Bu işe Hakkı Bey, Turakeş Hakkı Bey'le, ki Hakkı Bey o zaman artık müzehipliğe başlamış hak men edildiği için. Necmettin Efendi zaten Ebru ile uğraşıyor. Eserlerini toplamışlar ve 1934'te bir ay müddetle fuara katılmışlar. Oradaki bir gazeteci hanım yanlarındaki beyi tanıyamıyoruz. Efendim, ve eserlerin içinde bir elif dahi yok. Çünkü hat men edilmiş yıllar bunlar.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Çocukluk hatıralarına değer vermeyen, çocukluk günlerini hatırlamayan var mıdır? Yaşınız ilerledikçe çocukluk günlerinizin sizin için taşıdığı değer de o kadar artar. Bir yazarın kitabında şu cümleyi okumuştum. 70 yaşındayım, hala çocukluğumu özlüyorum. Çocukluk hatıraları ne kadar zengin, ne kadar renklidir. Sadece neşeli, keyifli anlara dair hatıralar değil, çocukluğumuzdaki hüzünlü, korkulu, endişeli anlarımıza dair hatıralarımız bile değerlidir hepimiz için. Mutlu saatlerimizi gülümseyerek hatırlarız, mutsuz ya da kaygılı saatlerimizi hüzünlenerek. Ama nasıl olursa olsun hepsi önemlidir, değerlidir bizim için. Öyle oldukları hiç unutmayışımızdan da bellidir. Çocuk oyunları, çocuk şarkıları, masallar, hikayeler, geçirdiğimiz kazalar, sokaktaki ufak tefek yaralanmalar, çocukluğumuzun geçtiği eski semtler, eski sokaklar, eski evler, eski sokak satıcıları, eski lezzetler, tatlar, zihnimizde kalan ağaçlar, çiçekler, bitkiler, böcekler, hayvanlar, taşıtlar, dedelerimiz, ninelerimiz vesaire vesaire. Yüzlerce, binlerce hadise, yüzlerce, binlerce figür. Liste yapacak olsanız sayfalar yetmez. Ne çok şey kalmıştır zihnimizde çocukluğumuza dair. Eğer çocukluğumuz ezansız semtlerde geçmemişse, içinde cami olan bir mahallede yaşamışsak, camiler çocukluk hatıralarımız içerisinde ne kadar da özel bir yere sahiptir. Düşünsenize, küçücük bir çocuksunuz ve devasa bir mimari yapıyla karşılaşıyorsunuz. Çocuk zihniniz, algılarınız ve hayalleriniz için size yüzlerce malzeme sunan devasa bir yapı. Her tarafı, her köşesi ilginçliklerle dolu böyle bir binayı başka nerede bulabilirsiniz ki? Minare ne kadar yüksek. Kalem gibi gökyüzüne yükselen ince bir kule. İçinde kıvrıla kıvrıla yükselen bir merdiveni varmış. Acaba minareye çıkmak, şerefesinden aşağıya etrafa bakmak nasıl bir duygudur? Ya iç yüzeyi nakışlarla süslü, dış yüzeyi kurşunla kaplı o kubbeler? Sesimizin yankılanışı. Her yeri, her kısmı ilginçliklerle dolu çocuklar için. Mihrabı, minberi, vaaz kürsüleri, sütunları, kemerleri. Ya şadırvanlar? Şırıl şırıl sessizlik, şırıl şırıl ferahlık. Ya o gri güvercinler, ne çok yakışırlar camilere, Eminönü'nde, Beyazıt'ta. Ben İstanbul'a 7 yaşında geldim. 1974 yılında Fatih Yavuz Selim semti ile Fener semti arasında bir yerde oturuyorduk. Fener'e daha yakın. Bugün bile zaman zaman gider yürürüm 7 ve 8 yaşlarımı geçirdiğim o yoksul sokaklarda. Her gün yürüyerek gittiğim o uzun ilkokul yolunun başlangıcında Fener Rum Lisesi'ni görürdüm. Mimari bakımdan muhteşem bir binadır. Haliç kıyısında nereden baksanız kartal yuvası gibi gözükür. Yüksek bir tepededir, yeri iyi seçilmiştir. Kırmızı tuğlaları, haşmetli büyüklüğü bende hayranlık uyandırır ama o binanın bir kilise olduğunu zannettiğim için içten içe bir soğukluk da duyardım. Fakat çok merak ederdim içini. Ama camilerde bambaşka bir sıcaklık hissederdim. İstanbul'da gördüğüm ilk cami muhtemelen o civardaki en yakın cami olması sebebiyle Yavuz Selim Camisi'ydi. Ama nedense çocukluk hatıralarım arasında çok silik olarak duruyor. Fakat Fatih Camisi öyle değil. Avlusunda yürümek, gezinmek beni ne kadar da mutlu ederdi. O yıllarda bana çok büyük gözüken taş karoların üzerinde kesişim çizgilerine basmadan yürümeye çalışmak gibi kendimce bir oyunum da vardı. Ya o avludaki çınar ağaçları? Ne büyük, ne heybetli ağaçlardı. İstanbul'da rahmetli babamla birlikte gittiğim ilk cami galiba Eminönü'ndeki yeni camiydi. Kapısının üzerindeki o yeşil örtü ne kadar da ilgimi çekmişti, ne çok sevmiştim onu. Bir kısmı yukarıya doğru rulo halinde sarılıp kendi deri askılarıyla bağlanmış olarak caminin ahşap kapısının üzerine sarkan o kalın örtü bende nasıl da tarifsiz bir hayranlık uyandırmıştı. Köyümüzde de cami vardı. Çatısına leyleklerin yuva yaptıkları küçük ahşap bir cami. Her baharda gelip oraya yerleştiklerinde gönlümüze neşe veren leylekler ne güzeldi. Fakat benim camilerle şuurlu olarak ilk karşılaştığım yer İstanbul oldu. Ne kadar şanslıyım. Bir gün şimdi 8 yaşında olan biricik oğlum Ahmet'le Süleymaniye Camisi'ne gitmiştik. O zamanlar galiba 5-5,5 yaşındaydı. Bu büyüklükte gördüğü ilk camiydi. İçine girdiğimizde caminin iç ferahlığını hissettiğini yüzündeki dalgın tebessümlerden anlıyordum. Onun bakışları derin bir tecessüsle caminin kısımlarında gezinirken benim gözümde onun üzerindeydi. Kendi çocukluğumu seyreder gibi seyrediyordum onun halini, tavrını. Aman Allah'ım, ne büyük bir neşe kaplamıştı içini. Yalın ayak o koca caminin halılarının üzerinde bir uçtan bir uca doğru neşeyle gülerek koşmaya başladığında benim içimde de şelaleler çağlıyor gibi olmuştu. Yanımda video da çekebilen basit küçük bir fotoğraf makinesi vardı. Onun o koşma anının bir kısmını kaydetmiştim. Sonradan izlediğimde daha iyi fark ettim ki başka bir alemde koşuyor gibiydi. Koşarken bakışları anlık olarak caminin kubbesine, duvarlarına kayıyordu. Belli ki halıların üzerinde koşarken caminin mukaddes ruhunu, büyüklüğünü, ferahlığını ve güzelliğini çocuksu algılarla hissediyordu. Onun o halini seyretmek tarifsiz bir mutluluktu. Köşelerdeki mermer vaaz kürsülerine çıkardım onu. Zaten hepsi çocuklarla doluydu. Cami çocuklara eşsiz bir dünya sunuyordu işte. İlginç güzelliklerle dolu bir dünya. Kocaman abidesini de dikkatle seyretti bir süre. Mihrabı, minberi, kubbeyi. Öyle sevmişti ki o camiyi, bıraksam saatlerce orada kalabilirdi. Sultanahmet Camisi'nde de buna benzer tarifsiz bir mutluluk yaşamıştı. Bir türlü bırakıp çıkmak istemedi. Gün gelecek, büyüyüp yetişkin bir adam olduğunda o da camiye dair çocukluk hatıralarını böyle mutlulukla yad edecek. İnşallah aynı mutluluğu o da kendi çocuklarıyla birlikte yaşayacak. Ne güzeldir çocukluğumuzun camilere dair hatıraları. Zihnimizde kalan o görüntüler, gönlümüze yerleşen o sessiz hazlar. Tabii bu güzel dakikaların huzurunu bozanlara da rastlamıyor değiliz. Birkaç yıl önce bir gün kendi mahallemizdeki camiye gitmiştik Ahmet'le. Vakit namaz vakti değildi. Cami sessiz ve boş. Ahmet'e camiyi tanıtmak için harika bir zaman. Bir ara onu vaaz kürsüsüne çıkarıp oturttum. Orada oturmayı çok seviyordu. Yanımıza bir adam yaklaştı. Sert bakışlarını gözlerime dikip azarlarcasına "Hayırdır?" diye sordu. "Bakınız, Abartmıyorum, ne yalan söyleyeyim, o an sorusuna karşılık suratına bir tokat atmak geldi içimden. Şüphesiz hoş bir niyet değildi bu ama inanın o an içimden gelen oydu. Ne demek hayırdır? Düpedüz hayır işte. Oğluma, küçük bir çocuğa camiyi gezdiriyorum. Bu şaşkınlık, bu azarlayıcı, bu saygısız tavır da ne demek oluyor? Küçük bir çocuk mahallesindeki caminin kürsüsüne çıkmış. Ne var bunda? Hayırdır diye tepki göstererek sorduğu o tek kelimelik tuhaf soru, onun cehaletini ve sevgisizliğini ortaya koymaya yetmişti. Ona cevap vermekte o kadar zorlandım ki, içimden tek kelime etmek gelmedi. Biraz duraklayıp yutkunduktan sonra mecburen bir cevap vermek icap ettiği için, gördüğün gibi oğlumu caminin kürsüsüne çıkardım dedim, o pis bakışlarıyla kirlenmiş gözlerine bakarak. O cami görevlisi olduğunu söyledi. Ben başka bir şey söylemedim. Keyfim kaçmıştı. Keyfimi kaçıran, aslında çocukları camilerden kaçıran bir cehaletle, sevgisizlikle, kabalıkla karşılaşmış olmaktı. O adama ne söylenebilirdi ki? Böyle tepki veren bir cami görevlisi söyleneceklerin ne kadarını kavrayabilirdi ki? Kısa bir süre sonra camiden ayrıldık. O güne kadar karşılaştığım ne kadar yobaz tip varsa hepsi gözümün önünden geçti sanki. Kendime gelmem kolay olmadı. Çok küçük, basit bir hadise, öyle değil mi? Ama ne kadar iç karartıcı. Yetişkin olmayı çocukları azarlamaktan ibaret gören böyle insanlar var işte etrafımızda. Onlarla yaşamak durumunda kaldığımız, içleri boş, sadece birer suret olarak gezen insanlar. Camiler çok güzel yerler. Çocuklar da camiler kadar güzel. O çiçekleri o bahçelerden uzaklaştırırsanız Allah bunun bedelini ödetir size. Ki siz bunu fazlasıyla hak etmiş olursunuz. Her neyse, camilere dair çocukluk hatıralarından bahsediyorduk. Daha fazla içinizi karartmayalım. Şimdi de yine camilerin çocuklar üzerindeki etkilerine ve cami hatıralarına dair bir yazı nakletmek istiyorum sizlere. İstanbul Müftülüğü tarafından hazırlanan Din ve Hayat dergisinin 24. sayısında Üsküdar Müftülüğü'ne bağlı vaiz olduğu belirtilen Fatma Bayram imzalı bir yazı bu. Yazının başlığı Eski İstanbul Mahallelerinden İstanbul Camilerine Hatıralar. Dinleyelim bakalım bize neler anlatacak. O sabah bir heyecan bir heyecan. İçi içine sığmıyordu. İkide bir ne zaman gideceğiz diye sormasından bakınca annesi onu hadi sen Zehra teyzenlerle git diye önden gönderdi. Koşa koşa Zehra teyzelere gitti. Evin taşlığında kovalar, süpürgeler, Arap sabunları, toz bezleri, halıları dövmek için uzun sopalar, lambaları parlatmaya sirkeler hazırlanmış. Mahallenin genç hanımları, eline bez verilip iş gördürülecek yaştan yukarı olan kızları hep birlikte neşeyle caminin yolunu tuttular. Bayram yaklaşmış. Şimdi sorsan arefe günü diyecek ama bu pek akla yatkın değil. Caminin temizliğini, hele böyle günlerin iyice kısaldığı serin mevsimde, bayramdan önceki son güne bırakmış olmaları akıl kârı değil. Mahalle camisinin, Kadıköy Hasan Paşa Camisi, daha sonra neredeyse başka hiçbir yerde görmediği şekilde iki asma katı var. Bu da asma katların tavanlarının alçak olması demek. Oraya iş yapmaya gittiler ama kim demiş ki iş yaparken eğlenilmez? Diğer çocuklarla birlikte defalarca ikinci asma kattan birinciye, oradan da zemine atlayıp heveslerini alana kadar büyükler çoktan iş bölümü yapmışlar. Onların da ellerine birer bez tutuşturulmuş, merdivenlerin trabzanlarındaki oymaların içinin tozlarını alacaklar. Yani ancak ufak parmakların yapabileceği, yorucu olmayan bir iş düşmüş paylarına. İşte yıllar ve yıllar boyunca cami deyince gözünün önüne ilk gelen manzara bu özenli ve neşeli temizliktir. Basamaklara oturmuş, küçücük parmaklarıyla hiçbir kıvrımı atlamadan tahta oymaların tozunu alırken görür kendini. O nedenle dayanamaz camilerin bakımsızlığına. Mahallenin camisi, herkesin emek verdiği, güle oynaya temizlediği ve birazdan anlatacağımız gibi günlük yaşamlarının tam ortasında nereye gitseler yolları avlusundan geçen mekandır. Evin yaşlılarının neredeyse tek sosyalleşme mekanıdır. Babaanne aklına esen her gün onu camiye gönderir. Git caminin tahtasına bak bakalım. Küçük ilan tahtasını kastediyor. Bugün ne varmış? Koşa koşa gider. Eğer o gün bir mevlit ya da bir vaaz varsa sevine sevine döner. Çünkü bu babaanne için ciddi bir meşgale demektir. Siz de bilirsiniz ki yaşlıların meşguliyetleri onlarla birlikte yaşayan gençler için bir konfordur. Mevlit sahibinin kim olduğu, onu tanıyıp tanımadığınızın hiçbir önemi yoktur. Babaannenin hazırlanmasına yardım edilir, kendisi camiye götürülür, bazen onunla oturulup mevlit dinlenir ama çoğu zaman upuzun mevlit süresince birkaç kez avluya yahut ikinci asma kata çıkılıp kocaman mekanda kendine göre sessiz sedasız oyunlar oynanır, hayaller kurulur. Camiler kendi küçücük yaşam alanlarına kıyasla çocuk havsalasına sığmayacak denli kocaman, içindeki ilginç köşe bucakla ve başka hiçbir yerde görülemeyecek eşyalarıyla bir hayal evi gibidir. Nedense bu mevlitlere çocuklar pek gelmez. O nedenle mevlit dinleyen teyzeler arasında bu küçük kız pek popülerdir. Hiçbir şey anlamadığı mevlitlerle pek az şey anladığı vaazlar bir arka fon gibi kulağından girip doğrudan şuur altına giderken o camiye gelen teyzeler arasındaki popülaritesinin keyfini ceplerden, çantalardan çıkarılan şekerler, çikolatalar eşliğinde sürdürür. Babaanne sadece mevlit ve vaazlara mı gider? Tabii ki hayır. Bir de teravih namazları vardır ki sınırlı küçük dünyasında başlı başına iz bırakmışlardır. Babaanne nefes darlığı çektiğinden arka saflarda kılamaz. Teravihi kadınlara ayrılan son asma katın en ön safında kılabilmek için yanına aldığı az bir iftarlıkla beraber camiye akşam namazından önce götürülür, yerine yerleştirilir, koşa koşa eve gidip iftar edilir. Teravihi her zaman kılmasa da sonrasında babaanneyi almak için mutlaka camiye gidilir. Daha sonraları inşa edilen Söğütlü Çeşme Camii çok daha geniş ve ferah olduğu halde babaanne oraya kadar yürüyemez. Küçük kızın hatıralarında Söğütlü Çeşme Camii'nde kılınan teravihler, güzel sesli müezzinlerin okuduğu ilahiler ve çıkışta karşıdaki pastaneden alınan dondurmalarla birlikte yer etmiştir. Bir de Ramazanlarda sabah namazı sonrası okunan mukabele için komşu teyzeyle camiye gitme işi var ki, şimdi geriye baktığında komşu teyzelerin hemen her işlerinde onları yanlarına katarak hayat tarzlarını, hangi şeyden nasıl zevk alınacağını gösterdiklerini, yol yordam öğrettiklerini anlıyor. 8-9 yaşlarındaki bir çocuğun bir mukabele veya teravih süresince kendine hakim olmayı öğrenmesi, hayatı için ne büyük bir kazanımdır. Zamanla kendi yaşıtlarının camilerle ilgili çocukluk hatıralarının da aynen kendisi gibi evin büyük hanımlarının devam ettiği vaazlar, mevlitler, teravihlerle süslendiğini görecektir. Vaiz Fatma Bayram, Din ve Hayat Dergisi'nin 24. sayısında yer alan Eski İstanbul Mahallelerinden İstanbul Camilerine Hatıralar başlıklı yazısında bunları anlatıyor. Camilerimizin çocukluk hatıralarımızdaki, ilk intibalarımızdaki yerinde hiç şüphesiz camilerimizin mimarisinin de önemli bir yeri var. Camilerle tanışmaları ya da kaynaşmaları Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye gibi camiler vesilesiyle olmuş çocuklar şanslılar. Fakat böylesi güzellikleri hızla kaybediyoruz. Cami sayısı giderek artıyor ama cami mimarimiz giderek bozuluyor, çirkin beton yığınlarına dönüşüyor. Bu münasebetle şimdi Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in bu konuya dair düşüncelerini dinleyeceğiz. Şimdi 3 yıl öncesine 7 Mayıs 2012 tarihinde başlayan 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumuna dönüyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in sempozyumun açılışında yaptığı konuşmayı hatırlayacağız. Mehmet Görmez konuşmasında şöyle söylemişti. Cami mimarisi konusu ne yazık ki şimdiye kadar önemli ölçüde ihmal edilmiş, gerekli özenin gösterilmediği durumlarda camilerimizin geleneksel estetik ve mimari vurgusu maalesef önemli ölçüde aşınmaya ve zayıflamaya başlamıştır. Girişi güzel, çala kalem, özensiz ve savruk ilgilerle dini hayatın estetik dünyasını daraltan, hatta yer yerde yok eden girişimler karşısında vicdan azabı çekiyoruz. Şimdi o konuşmaya kulak verelim.
Bugün camilerimizle ilgili çok temel bir sorunu masaya yatırmak, devasa bir problemi akademik ve entelektüel düzeyde tartışmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Siz değerli konukların da malumları olduğu üzere cami mimarisi konusu ne yazık ki şimdiye kadar önemli ölçüde ihmal edilmiş, gerekli özenin gösterilmediği durumlarda camilerimizin geleneksel estetik ve mimari vurgusu maalesef önemli ölçüde aşınmaya ve zayıflamaya başlamıştır. Bugün yeni zamanlarda inşa edilen pek çok camiyi güçlü bir aidiyetle buluşturmak hakikaten güçtür. Yine pek çok cami şaşırtıcı bir şekilde büyük bütçelerle inşa edilmekte, büyük emeklerle ortaya çıkarılan değişik evsaftaki camilerde bir yüzyıl öncesinin camilerinde içkin olan ruhu yakalamak da imkansızlaşmaktadır. Caminin gerçek ruhunu yansıtmaktan uzak bir heyecanla inşa edilen bu mekanların birer imar faaliyeti olduğundan söz etmek ise cesaret ister. Hiç kuşkusuz bu yapıların her birinde aynı şekilde şaşırtıcı bir emek, şaşırtıcı bir fedakarlık, şaşırtıcı bir uhreviyat arayışından da söz edebiliriz. Ama bugün ihtiyatı elden bırakmadan sorulması gereken şudur ve doğrusu biz de bu soruyu sormakla tartışmayı başlatıyoruz. Camilerimizi geçmişte birer abide mekanlar olarak tasavvur eden zihniyet yapısına bugün ne oldu? Hiçbir mimari ve estetik kaygıyla bütünleşme kaygısı gütmeyen bu mekanlarımızı kendi asli fonksiyonuyla bütünleştirecek bir estetik kaideyi nasıl toplumsallaştırabiliriz? Camide kaybolan derinlik nasıl telafi edilebilir? Sorunun maliyeti dini, estetik ya da politik mecralarda pekala tartışılabilir. Nitekim bugün gelinen noktada mevcut cami mimarimizin ortaya koyduğu mirasın ne ölçüde güncellenebildiği, camilerimizin dini ve estetik kurgusunun ne ölçüde sürdürülebildiği değişik bağlamlarda tartışılmaya devam etmektedir. Farklı mecralarda sürdürülen tartışmaların, mimari dünyamızın geleceği konusunda ciddi katkılar sunacağından kuşkumuz bulunmamaktadır. Ancak kayda değer bir çeşitlilik içinde gerçekleşse de mevcut durumun toplam itibariyle sıkı bir değerlendirmeye tabi tutulmasında geciktiğimiz bir gerçektir. Değerli konuklar, camiler sadece Müslüman imanının güçlü birer sembolü, günlük ibadetlerimizi gerçekleştirdiğimiz birer ibadethane olmanın ötesinde, daha da çeşitlenmiş rol ve fonksiyonlarıyla gündelik hayatın odak noktalarını temsil etmektedir. Dini açıdan bakıldığında her cami, Müslümanlar için dindarlığın neşv-i nema bulduğu önemli kanallardan biri olmaktadır. Asırlar boyu Müslümanlar camileri kendi inanç dünyalarındaki derinlik ve zenginliği besleyen bir form ve estetik algı çerçevesinde inşa etmişlerdir. Öyle ki bugün ister kentsel alanlarda olsun, ister kırsalın taşra dünyasında olsun, ortaya konmuş hemen her camide söz konusu derinliğin, ubudiyet ve teslimiyetin yansımalarını görmek pekala mümkündür. Açıkça ifade etmek gerekirse, bugün gelinen noktada mevcut cami mimarisinin liyakat ve ehliyet temelinde yeniden ele alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Estetik kaybının en aza indirilmesi dini mimarimizin yeni ve güçlü arayışlarla ihya edilmesi, hayatın hemen her alanına sinen Müslüman ufkunun camilerimize de yansıması için gayretlerimizi arttırmamız gerekmektedir. Hukuki mevzuat penceresinden bakıldığında, Diyanet İşleri Başkanlığımızın camilerimizle ilgili bir tasarrufu bulunmamaktadır. Yanlış bilindiğinin aksine kurumsal sorumluluğumuz bu mekanlara din görevlisi atamakla sınırlıdır. Dini hayatın beşeri tecrübeyle buluştuğu camilerimizin mevcut hallerini sorgulama konusunda bir sorumluluk almak istiyoruz. Gelişi güzel, çala kalem, özensiz ve savruk ilgilerle dini hayatın estetik dünyasını daraltan, hatta yer yerde yok eden girişimler karşısında vicdan azabı çekiyoruz. Yaklaşık bir yıl önce cami mimarisi üzerine bir sempozyum yapılması fikri başkanlığımızda netleşmeye başladığında, temel hareket noktalarımız açıklık kazanmıştı. Din hizmetlerini bir yandan kusursuz ve kesintisiz bir süreklilik içinde gerçekleştirmeye çalışırken, bir yandan da İslam'ın görsel zeminini üreten camilerimizin mimari görünümlerine, üslup ve tezyinatına da odaklanmamız gerekiyordu. Bu amacımızı Sayın Mimar Sinan Üniversitesi'nin çok değerli rektörüyle paylaştığımızda, onun ve başta saygıdeğer dekanımız olmak üzere arkadaşlarının çok sıcak ilgileriyle karşılaşmış olmak da bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ben sadece bu tartışmalar içerisinden cami çevre, cami mekan, cami zaman, cami estetik, cami metafizik, cami güç ve iktidar ilişkileri üzerine kırık dökük bazı düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Hud suresi 61. ayette Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. O sizi yerden yarattı ve sizden yeryüzünü imar etmenizi istedi. Beşerin toprakla öznel ilişkisi yine insanın toprağı imar etmesiyle yansımakta ve can bulmaktadır. Bu dışa vurum insan-mekan ilişkisini betimler ve belirlerken çoğu kez bu ilişkinin ötesine de geçmektedir. Bu hem öznel imarın fizik ötesi referansını kastetmektedir, hem de imarın bütünlüğünün salt maddeyi aşıp medeniyete dönüşmesi anlamındadır. Okuduğum ayetten ilhamını alan ve medeniyet tasavvurunu umran kavramı üzerine bina eden İbni Haldun'u burada hatırlamak isterim. Zira umran, beşerin kendini yeryüzünde konuşlandırmasının bir diğer adıdır. Mimari, bu konumlandırmanın en gözle görülür ve belki de en kalıcı göstergesidir. Tarihte insan-mekan, beşer-toprak ilişkisi, çoğunlukla insanın kendini çevreye yerleştirmesi olarak algılanmışken, daha sonraları çevreye rağmen ve zaman zaman çevreyi yok sayarak bir yerleşmenin hakim olduğu dönemler yaşanmıştır. Yakın zamanlarda ise çevre faktörünün yok sayılmaması gerektiği, belki de daha önce olmadığı kadar belirgin olarak zihnimizde yer etmiştir. Yine bunun gibi insanın kendini mekana konuşlandırmasında eski medeniyetlerin kendilerini çoğu kez bir inanca atfettiğini görmekteyiz. İbadet mekanlarının şehirlerin merkezinde bulunması, hatta yaşam alanlarının kurucu eksenlerini teşkil ediyor olmaları bunun en açık örneğidir. Ne var ki günümüzde bu ilişkinin ciddi anlamda bir eksen kayması yaşadığını müşahede etmekteyiz. Bu dönüşümü sekülerlik bağlamına oturtmak elbette mümkündür. Ancak doğru ve yeterli değildir. Esasında çağımızda yaşam alanlarımızın bütün olarak çok merkezli olduğunu ve yaşantımızın bu farklı merkezler etrafındaki bir sirkülasyona karşılık geldiğini ifade edebiliriz. Özellikle kentlerde, ki kent zaten bir sirkülasyonlar yumağının adıdır. Bu farklı merkezlerin de çoğu kez sabit hiyerarşik bir düzeni bulunmamaktadır. Birçoğumuz için cami Adem-i merkez bir hayatın uğrak mekanlarından biridir. Cami mimarisine dair birçok eleştirinin bu durumla ilintili olduğu kanaatindeyim. Değerli dinleyenler, ne var ki genel olarak mimariyi, özel olarak cami mimarisini sadece mekan bağlamında düşünmek yeterli olmayacaktır. Aksine cami sadece mekana değil, zamana da yerleştirilmiş bir ögedir. Bir sanat alanı olarak mimari, unsuru ve malzemesi itibariyle zorunlu olarak zamana dönük bir yaklaşımı sunmakta, hatta dayatmaktadır. Cami niteliğinde bir mimarlık eseri ister istemez kalıcılık ve yok sayılamazlık iddiasındadır. Sair sanat dallarında her ne kadar bu zamanı aşma talebi sanatçının ruhunda bulunuyorsa da sanatın malzemesinde bulunamamaktadır. Bir edebi eser zorunlu olarak asırlar boyunca kalıcı olmadığı gibi ona denk bir eser tarafından da varsayılmak zorunda değildir. Ancak bir sanat eseri olarak cami peşinen ve zorunlu olarak asırlara dönüktür. Ve siz ona denk ikinci bir cami yaptığınızda dahi o camiyi yok sayamazsınız. Mimarinin bu kaçınılmaz zaman üstülüğü, sanat ve ölümsüzlük bağlamında ilginç bir tartışmayı işaret etse de, burada ben bu tartışmaya ehli huzurunda girmek istemiyorum. Ancak sanat boyutuyla mimarinin bu zaman üstü referansı, çoğu kez zaman içinde değişken estetik algılarla, estetik anlayışlarıyla çatışabilmekte ve bu farklı zevkler karşısında kendini ispat etmek zorunda kalmaktadır. Örneğin, gotik bir binayı artık sadece tarih içindeki konumu itibariyle seyredebilmekteyiz. Buna karşın, aradan 100 yıl geçmesine karşın Bauhaus tarzı bir yapıyı yeniden güzel olarak değerlendirebilmekteyiz. Mimarlık eserinin bu zevkleri aşan zamansızlık iddiası, cami mimarisinde ikinci bir iddia ile örtüşmektedir. Cami, sadece zaman üstü olma iddiasında bulunan bir estetiğin değil, aynı zamanda böyle bir iddiada bulunan estetik bir metafiziğin de işaretidir. Caminin bu referansı onu birçok binadan farklı kılmaktadır. Zira bu zaman üstüne gösterge olma özelliği, estetik ve sanatsal bağlamı bir yana bırakırsak, camilere veya genel anlamda ibadethanelere has bir özelliktir. Burada kastedilen sadece kalıcılık değildir. Nitekim birçok eser kalıcı olma iddiasındadır. Ancak cami, zamandan bağımsız bir alana işaret etmektedir. Zamanın akmadığı bir alanı işaret etmektedir. Bazı dostlarımız farklı okumalarıyla buna katılmayabilirler. Sanırım günümüzde de zamanı akıtmamak, hız çağında zamanı akıtmamak, zamanı durdurmak caminin en belirgin özelliklerinden ve belki de işlevlerinden biridir. Bu anlamda da cami huzurun, dinginliğin, sükunetin bulunduğu mekandır. Bu bulunma hem bizatihi bulunma, hem arandığında bulunma anlamındadır. Bir sirkülasyon olan kentte uğrak merkezlerinden biri olan cami, bu boyutuyla diğer merkezlerden farklıdır. O sirkülasyonun bir parçası değildir. Bilakis sirkülasyonun durduğu, akmadığı noktadır. Cami, kentin hızlı akışkanlığına rağmen huzurdur. Cami, kentin sirkülasyonunun kör noktasıdır. Bu yüzden kenti vaktiyle o mümkün kılmıştır. Fakat bu yüzden kentle ilişkisi zorunlu olarak uyumlu olma durumunda değildir. Cami pekala kente rağmen de durabilir. Bu anlamda şehir planlamasında bile birçok yaşam merkezi arasında hadi bir de cami olsun, cami de olsun bağlamında ifade edilen ve sanki camiyi sıradanlaştıran bir mantık esasında çoğu kez planlarken farkında olmadan bu sirkülasyonun kentteki sirkülasyonun akışkanlığını dengeleyecek bir unsur peşindedir. Yanı sıra inşa edilen bir cami ise çağdaş yaşam alanlarında mimar olarak aradığımız, tüketici olarak beklediğimiz dinginliği zaman zaman şehir planlamacasına rağmen bile sunabilmektedir. Ancak camiyi bu dinginliğe indirgemek de yeterli olmayacaktır. Kaldı ki kırsal kesimlerde cami mimarisi hızlı akan bir yaşantıya dinginlik vermekten öte, dingin bir yaşantıya derinlik vermekle mükelleftir. Bu derinlik camide her zaman bir yüceliğe karşılık gelmektedir. Çünkü cami yüce bir anlama, ulvi bir manaya işaret etmektedir. Bu yüce derinlik zaman zaman sadelik olarak, zaman zaman ise gösterişli bir edayla kendini sunmaktadır. Cumhuriyet döneminin içinde ruh barındıran bir camiyi ortaya çıkaramaması belki de bundandır.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.